Üçüncü dizin, sayfa 75. Altıncı kısım, iz sürücüsü. İngilizlerin özel hava hizmetleri birimi SAS kadar sır tutan pek az askeri birim vardır. Ama sıkı ağızlı SAS'ın bile yanında bir televizyon şovundan farksız gözükeceği bir birlik varsa bu DET'tir. 14. Bağımsız İstihbarat Birliği veya 14. INT veya DET gönüllülerini tüm çevrelerden toplayan ve yalnız bir erkekler kulübü olan SAS'tan farklı olarak önemli sayıda kadın asker de içeren bir ordu birimidir. Gerektiğinde etkin biçimde savaşabilir ve öldürücü olabilirse de DET'in başlıca görevi kötü adamların yerini saptamak, izlerini sürmek, onları gözlemlemek ve konuşmalarını dinlemektir. Hiçbir zaman göze görünmezler. Oraya buraya yerleştirdikleri dinleme aygıtları da o kadar ileri bir teknolojinin ürünüdür ki ender olarak ele geçerler. Başarılı bir DET operasyonu bir teröristi merkezine kadar izlemeyi, oraya geceleyin gizlice girmeyi, haftalar boyunca kötüleri dinlemeyi içeriyordu. Teröristler böylece yeni operasyonlarını ele vereceklerdi. Tüyo alan biraz daha gürültücü SAS o zaman pusu kurabilir ve ilk terörist bir silah ateşler ateşlemez onları kırıp geçirebilirdi. Yasal olarak, nefis koruması olarak. DET operasyonlarının 1995'e kadarki en önemli kısmı Kuzey İrlanda'daydı. Orada gizlice edindikleri bilgiler İran'ın en büyük yenilgilerinden birkaçına yol açmıştı. Cumhuriyetçi veya sendikacı bir teröristin tabut içinde yattığı cenaze evi salonunda tabutun tahtasının içine bir dinleme aygıtı yerleştirmek DET'in fikriydi. Bunun nedeni şüphe altında olduklarını bilen terörist babaların planlarından söz etmek için ender olarak toplanmalarıydı. Ama bir cenaze töreninde toplaşıp tabutun üzerine eğilir ve mezarlığın yukarısındaki yamaçta teleskopların arkasından dudakları okuyanlara karşı ağızlarını örterek bir planlama konferansı yaparlardı. Ama tabutun içindeki dinleme aygıtları bütün söylenenleri kaydederdi. Bu yöntem yıllarca etkili oldu. Gelecek yıllarda Bosna'nın kitle katilleriyle ilgili yakın hedef araştırmasını yürüterek, SAS'ın adam kaçırma ekiplerinin onları Lahey'de mahkeme karşısına çıkarmasını sağlayan da DET olacaktı. Steve Edmund'un tablolarına esrarengiz şekilde kavuşan Torontolu antika koleksiyoncusu Bay Rubinstein'dan adını öğrendiği şirket risk yönetimiydi. Londra'nın Victoria kesiminde yer alan gizli kapaklı bir şirket. Risk yönetimi 3 konuda uzmanlaşmıştı ve kadrosunda geniş ölçüde eski özel kuvvetler personeli bulunuyordu. En büyük gelir getirisi mal varlığı korumasıydı. İsminden de anlaşılacağı gibi bu çok zengin insanların kaybetmek istemedikleri son derece değerli mülklerinin korunmasıydı. Bu koruma sadece sınırlı süreler için ve özel durumlarda geçerliydi, kalıcı değildi. Bundan sonra personel koruması geliyordu. Bu da sınırlı bir süre içindi. Bununla birlikte Wiltshire'de zengin bir adamın kişisel korumalarının yüklü bir bedel karşılığında eğitilebildikleri küçük bir okul vardı. Risk yönetimindeki birimlerin en küçüğü saptama ve geri alma adıyla biliniyordu. Bay Rubinstein'in gereksinliği de bu olmuştu. Kayıp şaheserlerinin yerinin saptanması ve geri alınmaları için gerekli pazarlığın yapılması. Steve Edmund panik durumundaki kızıyla yaptığı telefon konuşmasından 2 gün sonra risk yönetiminin genel müdürüyle buluştu ve ne istediğini açıkladı. "Torunumu bulun, bu harcama sınırı olan bir görev değildir," dedi. Emekliye ayrılmış özel kuvvetler eski müdürünün yüzü güldü. Askerlerin de öğrenim harcamaları olan çocukları vardır. Ertesi gün kırsal bölgedeki köşkünden telefonla aradığı kişi paraşüt alayında yüzbaşılık yapmış olan ve 10 yıldır DET'te bulunan Phil Gracie'ydi. Gracie şirketin içinde iz sürücüsü olarak tanınıyordu. Gracie de Kanadalı'yla bir görüşme yaptı ve adamı ayrıntılı şekilde sorguya çekti. Çocuk eğer hala hayattaysa kişisel alışkanlıkları, zevk aldığı şeyler, tercihleri, hatta günahları hakkında her şeyi bilmek istiyordu. Ricky Colenso'nun iyi çekilmiş 2 fotoğrafını ve büyük babanın şahsi cep telefon numarasını da aldı. Yaşlı adama başını eğerek veda ettikten sonra da çıkıp gitti. İz sürücü 2 gününü aralıksız olarak telefon başında geçirdi. Nereye, nasıl ve niçin gittiğini ve kimi aradığını kesin kes bilmeden harekete geçmeye niyeti yoktu. Bosna İç Savaşı yardım programları ve Bosnalı olmayan askerlerin oradaki varlığı hakkındaki yazılı malzemeyi okuyarak saatler geçirdi. En sonunda şans yüzüne güldü. Birleşmiş Milletler asker kökenli bir barış koruyucusu kuvvet oluşturmuştu. Korunacak bir barışın olmadığı yerde barışı korumak için kuvvet yollamak, sonra barışı oluşturmalarını men ederek bunun yerine kıyımı karışmadan seyretmelerini emretmek ne büyük çılgınlıktı. Bu askeri örgütün adı Birleşmiş Milletler Koruma Gücü'ydü. Üyelerinin büyük bir kısmı ise İngiltere hükümeti tarafından sağlanmıştı. Merkez üsleri ise Travnik'e 10 mil uzaklıktaki Vitez'deydi. 1995 yılının Haziran ayında buraya tayini çıkan alay yeniydi. Önceki ise 2 ay önce terhis olmuştu. İz sürücü önceki alaya kumanda eden albayın izini buldu. Adam bir bilgi deposuydu. İz sürücü Kanadalı dedeyle yaptığı görüşmenin 3. gününde Balkanlara uçtu. Doğrudan Bosna'ya gitmedi, bu olanaksızdı. Gittiği yer Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısındaki Split tatil beldesiydi. Gerçek amacını kamufle etmek için serbest çalışan bir gazeteci olduğunu söylüyordu. Öyle ya da böyle kanıtlanması olanaksız olduğundan bu yararlı bir kamuflaj olsa gerek. Sözlerine inanılırlık kazandırmak için tanınmış bir pazar gazetesi tarafından yardım çalışmalarının etkililiği hakkında bir yazı dizisi hazırlamakla görevlendirildiğini belirten bir mektubu yanında taşıyordu. Her ihtimale karşı. Orta Bosna'ya atlama tahtası olarak beklenmedik bir gelişme yaşayan Split'te 24 saatin içinde ikinci el fakat sağlam bir arabayla bir de tabanca edinmişti. Her ihtimale karşı. Kıyıdan Travnik'e dağların arasından geçen uzun ve zorlu bir yolculuk yaptı. Fakat aldığı bilgilerin doğruluğuna güveniyordu. Yolu hiçbir savaş bölgesinden geçmiyordu. Gerçekten de öyleydi. Bosna iç savaşı garip bir savaştı. Cephe diye bir şey yoktu. Düşman kuvvetlerin karşı karşıya geçip savaştıkları ise hiç görülmüyordu. Ülke her biri korku içinde yaşayan farklı etnik toplulukların yüzlerce yıkılmış ve etnik açıdan arındırılmış, irili ufaklı köyün yer aldığı bir yamalı bohça görünümündeydi. Bu yerleşim yerlerinin arasında ise çevredeki ulusal orduların birine ait asker müfrezeleri, ama aynı zamanda da paralı asker çapulcu ve kendilerine vatansever süsü veren ruh hastası, başı bozuk gruplar dolaşıyordu. Hepsinden beter olan da bu sonuculardı. İz sürücü Travnik'te ilk tersliği yaşadı. John Slack gitmişti. Yardımsever birisi Amerikalı'nın merkezi Zagreb olan Çocukları Doyurun adlı çok daha büyük bir sivil örgüte katıldığını söyledi. İz sürücü geceyi bir uyku torbasının içinde geçirdikten sonra ertesi gün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e doğru yeni bir çetin araba yolculuğuna girişti. John Slack'i orada Çocukları Doyurun'un ambarında buldu. Ama adam ona fazla yardım edemedi. Çocuğun nereye, niçin gittiği hakkında hiçbir fikrim yok diye iddia etti. Somunlar ve balıklar operasyonu geçen ay tatil edildi. Çocuk ise o örgütteydi. İki gıcır gıcır Toyota arazi cipinden biriyle, yani nakliye olanaklarının %50'siyle ortadan yok oldu. Dahası Bosnalı 3 yardımcından birini de yanına aldı. Charleston'ın bu habere hiç sevinmediğini söyleyebilirim. Barış görüşmelerinin eli kulağındayken yeni girişimlere kalkışmak istemiyorlardı. Yapacak daha pek çok şey olduğunu söylememe rağmen operasyonumu sonlandırdılar. Burada bir iş bulduğum için çok şanslıyım. Ya Bosnalı? Fadıl mı? Suçlunun o olması mümkün değil. İyi bir gençti. Kaybettiği ailesinin yasını tutuyordu. Nefret ettiği birileri varsa bunlar Sırplardı, Amerikalılar değil. Amerikalı çocuğun paralarını taşıdığı kemerden haber var mı? İşte bu büyük aptallıktı. Onu uyarmıştım. O para bir yerde bırakılmayacak ya da üste taşınılamayacak kadar fazlaydı. Ama Fadıl'ın para yüzünden onu öldürdüğünü sanmıyorum. Sen neredeydin John? Bütün sorun bu ya. Orada olsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Her neyse, fikri veto edecektim. Ama Güney Hırvatistan'a giden bir dağ yolunda tek sıra halinde bir makinenin bağlı olduğu bir kamyonu en yakın şehre çektirmeye çalışıyordum. Ahmak İsveçli. İnsan yağı tükenmiş bir kamyonu kullanır da nasıl fark etmez? Peki sen ne öğrendin? Geri döndüğüm zaman mı? Çocuk kampa gelmiş, içeri girmiş, arazi ciplerinden birini almış ve gazlamıştı. İbrahim isimli diğer Bosnalı ikisini de görmüştü ama konuşmamışlardı. Bu iş dönüşümden 4 gün önce olmuştu. Çocuğu cep telefonundan defalarca aradım ama bir yanıt alamadım. Çıldırdım. Alem yapmaya gittiklerini sanmıştım. Önceleri kaygılanmadım. Fena halde kızmıştım. Hangi yöne gittiği hakkında bir fikrin var mı? İbrahim kuzeye gittiklerini söyledi. Yani dosdoğru Travnik şehir merkezine. Şehir merkezinden 4000 yöne yollar vardır. Şehirde hiç kimse bir şey hatırlamıyor. Senin bir fikrin yok mu John? Evet, sanırım ona bir telefon geldi. Daha doğrusu Fadıl telefonu açtı ve her neyse Ricky'ye söyledi. Çok merhametli biriydi. Tepelerdeki köylerin birinde acil bir hasta haberini aldığı takdirde mutlaka yardıma koşacaktı. Bir mesaj bile bırakamayacak kadar heyecanlı biriydi. Bu memleketi gördün mü sen arkadaş? Dağlarının, vadilerinin, nehirlerinin arasında yol aldın mı? Bana kalırsa bir uçurumdan bir vadiye yuvarlandılar. Kışa doğru yapraklar dökülünce birisi aşağıda kayaların arasında enkazı keşfedecektir. Evet, benim gitmem lazım. Sana iyi şanslar. O iyi bir çocuktu. İz sürücü Travnik'e döndü. Küçük bir ofis olarak kullanacağı, aynı zamanda yatıp kalkacağı küçük bir daire kiraladı. Bir iş bulduğuna sevinen İbrahim'i rehber ve tercüman olarak yanına aldı. Birçok yedek pille birlikte bir uydu telefon ve iletişimi gizli tutmak için radyo sinyallerini örten bir cihazı beraberinde götürdü. Bu Londra'daki merkez ofisle bağlantı halinde bulunabilmek içindi. Bu işte saçma ile olabilir ve mümkün arasında oynayan dört olasılık olduğuna inanıyordu. Dördünün içinde en aptalcası Ricky Colenso'nun arazi cipini çalması, güneyde Belgrad'a kadar gitmesi, cipi satması, önceki hayatını terk etmesi ve bir serseri gibi yaşamaya karar vermesiydi. Bundan hemen vazgeçti. Bu Ricky Colenso'nun yapabileceği bir iş değildi. Hem dedesi bütün fabrikayı satın alabilecek kadar zengin olduğuna göre niçin arazi ciplerinden birini çalsındı? İkinci olasılık Fadıl'ın bir gezintiye çıkmak için Ricky'yi aracı almaya razı etmiş, sonra da genç Amerikalı'ya sakladığı parası ve araç için öldürmüş olmasıydı. Fakat pasaportu olmayan Bosnalı bir Müslüman olarak Fadıl, ikisi de onun için düşman toprağı olan Hırvatistan veya Sırbistan'da fazla uzağa gidemeyecek, piyasada yeni bir Toyota arazi cipinin varlığı ise derhal dikkati çekecekti. Üçüncü olasılık bilinmeyen kimse veya kimselerle karşılaşmış ve aynı şeyler uğruna katledilmiş olmalarıydı. Ortalıkta kol gezen katillerin arasında mücahitler de vardı. Bunlar Orta Doğu'dan Bosna'da zulüm gören Müslüman kardeşlerine yardıma gelen fanatik Müslümanlardı. Bilindiği kadarıyla kendileriyle aynı safta olmaları gereken iki Avrupalı paralı askeri öldürmüşlerdi. Ayrıca bir yardım görevlisiyle bedava benzin vermeyi reddeden Müslüman bir garaj sahibi de öldürdükleri arasındaydı. Ama John Slack'in teorisi olasılıklar dizininin dışındaydı. İz sürücü İbrahim'i yanına aldı ve günler boyunca Travnik'ten ayrılan yolları kilometreler boyunca kırsal kesim içlerine kadar izlediler. Bosnalı arkasında ağır ağır araba sürerken iz sürücü aşağıdaki vadilere inen dik yamaçların çevresindeki yol kenarlarını dikkatle inceliyordu. Aslında uzmanlık alanı içindeki işi yapıyordu. Gözünden hiçbir şey kaçırmayarak ağır ağır ve büyük bir sabırla lastik izleri, çökmüş yol kenarları, kayma belirtileri, ezilmiş bitki örtüsü, tekerlekler altında çiğnenmiş otları arıyordu. Üç kez de bir çalı kümesinin ezilmiş bir arazi cipini gözden gizlemesi olasılığına karşı Lada'ya bağlı bir iple kendini yarlardan aşağı bıraktı ama hiçbir şey bulamadı. Elinde dürbünle yol kenarlarına oturdu ve bir metal veya cam pırıltısı görme umuduyla aşağılardaki vadileri bakışıyla taradı. Yine bir şey bulamadı. Yorucu bir 10 günün sonunda Slack'in yanıldığına kanaat getirmiş durumdaydı. O büyüklükte bir taşıt patinaj yapıp yolun kenarından derine yuvarlandığı takdirde arkasında küçük de olsa bir iz bırakırdı. Aradan geçen 40 gün sonra bile bu iz silinmiş olamazdı. Kendisi ise o izi mutlaka fark ederdi. Travnik çevresindeki vadilerde kazaya uğramış bir araç yoktu. İnsanların ağzını sulandıracak kadar büyük ödüller vaat etti. Ödülün söylentileri mülteci çevrelerine yayıldı ve bazı kişiler ortaya çıktı. Ama iz sürücünün öğrenebildikleri arazi cipinin o gün şehirden geçtiğinin görülmüş olmasından ibaret kaldı. Gittiği yön veya saptığı yol hakkında ise kimse bilgi veremedi. İz sürücü 2 hafta sonra operasyonuna son vererek bölgedeki yeni İngiliz askerleri grubunun karargahı olan Vitez'e geçti. Orada öncelikle İngiliz basını için otele dönüştürülmüş okulda kalacak yer buldu. Televizyon yolu adıyla bilinen bir sokakta ve İngiliz ordu sitesinin hemen dışında, fakat işler sarpa sardığı takdirde yeterince güvenli olacak bir konumdaydı. Çoğu ordu mensubunun basın hakkında ne düşündüğünü bildiğinden serbest çalışan gazeteci kamuflajı yerine özel hizmetler eski mensubu kimliğiyle İngiliz kuvvetinin kumandanı olan albaydan bir randevu kopardı. Albayın paraşüt alayında bir kardeşi vardı. Ortak çevre, ortak ilgi alanları. Hiç sorun değildi. Yardım etmek için ne yapabilirdi? Evet, kayıp Amerikan gencini duymuştu. Çok kötü. Devriyeleri etrafa göz atmışlar ama bir şey bulamamışlardı. Albay iz sürücünün ordu yardım kasasına yüklü bağış önerisine dikkatle kulak verdi. Bir keşif manevrası düzenlendi. İstihkamcılardan hafif bir uçak elde edildi. İz sürücü de pilotla beraber yola çıktı. Bir saati aşkın bir süre dağlarla derin vadilerin yukarısında uçtular ama hiçbir iz yoktu. Albay akşam yemeğinde, "Korkarım cinayet olasılığı üzerinde durmak zorundasınız," dedi. "Mücahitler mi diyorsunuz?" "Mümkün. Müslüman olmadığınız takdirde sizi görür görmez öldürürler. Hatta yeterince kökten dinci olmasanız bile öldürürler." 15 Mayıs mı dediniz? Burayı geleli 2 hafta olmuştu. Çevreyi hala tanımaya çalışıyoruz. Ama olay defterini kontrol ettim. Bölgede kayda değer bir olay olmamış. Avrupa Birliği Bilgilendirme Ünitesi, ABBÜ raporlarını deneyebilirsiniz. Pek bir işe yaramıyorlar. Ama büroda onlardan koca bir deste var. 15 Mayıs'ı da kapsıyor olmalı. ABBÜ, merkezi Brüksel'de olan ve Avrupa Birliği'nin hiçbir şekilde etkilemeyecekleri bir olay üzerinde etki sahibi olma denemesiydi. Bosna Birleşmiş Milletleri ilgilendiren bir olayken Birleşik Amerika en sonunda usanarak idareyi eline almış ve iş halletmişti. Fakat Brüksel'de çorbada tuzunun olmasını istediğinden bir gözlemci ekibi oluşturmuştu. ABBÜ işte buydu. İş sürücü ertesi gün rapor yığının taradı. Avrupa Birliği'nin gözlemcileri ön planda Avrupa Birliği Savunma Bakanları tarafından ödünç verilen ve yapacak daha önemli işi olmayan subaylardı. Bir bürolarının, bir dairelerinin, bir arabalarının ve bir ödeneklerinin bulunduğu Bosna'ya dağılmış durumdaydılar. Durum raporlarından bazıları sosyal bir günlük gibi okunuyordu. İş sürücü 15 Mayıs veya onu izleyen 3 gün zarfında dosyalanmış, her şey üzerinde yoğunlaştı. Banja Luka ile ilgili olan 16 Mayıs tarihli bir tanesi dikkatini çekti. Banja Luka, Travnik'in kuzeyinde ve Vlasic Sıra Dağları'nın ötesindeki bir Sırp kalesiydi. ABBÜ'nün oradaki görevlisi Lasse Biergrad adında Danimarkalı bir binbaşıydı. Bir akşam önce, yani 15 Mayıs'ta Bosna Oteli'nin barında içki içtiği sırada kamuflaj giysili iki Sırp arasındaki şiddetli bir kavgaya tanık olmuştu. Bir tanesi belli ki ikincisine müthiş kızmıştı ve ona Sırpça küfürler yağdırıyordu. Adamlardan genç olanı diğerinden birkaç kez tokat yemiş fakat hiçbir karşılıkla bulunmamıştı. Demek tokat atanın üstünlüğünü onaylıyordu. Kavga sona erdiğinde binbaşı İngilizce konuşan barmenden bir açıklama istemişti. Fakat barmen her zamankinden farklı şekilde davranarak omuzlarını silkmiş ve Danimarkalı'ya kaba bir tavırla arkasını dönmüştü. Üniformalı adamlar ertesi sabah gitmişler, binbaşı da onları bir daha görmemişti. İş sürücü bunun işe yaramayacağını bile bile Banja Luka'daki ABBÜ bürosuna telefon açtı. Karşısına bir Yunanlı çıktı. Evet, Danimarkalı bir hafta önce yurduna dönmüştü. İş sürücü Londra'yı arayarak Danimarka Savunma Bakanlığı'na başvurmalarını istedi. Londra 3 saat sonra yanıt verdi. Büyük bir şans eseri bu isim fazla yaygın değildi. Jensen adı bu durumda büyük sorun olurdu. Binbaşı Bjerregaard izindeydi ve telefon numarası Odense'deydi. İz sürücü binbaşıyı hemen o akşam yazın sıcak dalgasından kaçarak ayrıca deniz kenarına gittikleri günün sonunda yakaladı. Binbaşı Bjerregaard elinden geldiği kadar yardımcı oldu. 15 Mayıs akşamını çok iyi hatırlıyordu. Bir Danimarkalı için Banja Luka'da ne de olsa yapılabilecek çok az şey vardı. Bu görev yerinde çok yalnız kalmış, çok sıkılmıştı. Her akşam olduğu gibi saat 19.30 sularında yemekten önce bir bira içmek için bara gitmişti. Yaklaşık yarım saat sonra kamuflaj giysili küçük bir Sırp grubu bara girmişti. Omuzlarında rütbe işaretleri olmadığından Danimarkalı onların Yugoslav ordusundan olduklarını sanmıyordu. Kendilerinden çok hoşnut görünüyorlardı. Birbirlerine içkiler, öldürücü bir karışım olan Slivovic'te bira ısmarlamışlardı. Birkaç içkiden sonra binbaşı gürültüden sıkılarak tam yemek salonunun yolunu tutacağı sırada bara başka bir Sırp girmişti. Ötekiler seslerini kestiklerine göre yeni gelenin kumandanları olduğu anlaşılıyordu. Kumandan adamlara Sırpça bir şeyler söylemiş, kendisiyle gelmelerini emretmiş olmalıydı. Adamlar biralarını bitirip sigara paketleriyle çakmaklarını üniformalarının ceplerine koymaya başlamışlardı. Derken içlerinden bir tanesi hesabı ödemeye kalkışmıştı. Kumandan bunun üzerine çıldırmıştı. Adamına bağırmaya başlamıştı. Geri kalanlar dut yemiş bülbüle dönmüşlerdi. Diğer müşterilerle barmen de öyle. Tartışma sürmüş, genç adamın yüzüne iki tokat yemesiyle noktalanmıştı. Buna rağmen kimse itiraz etmemişti. Lider sonunda fırtına gibi bardan çıkmış, süngüsü düşen ötekiler de onu izlemişlerdi. Hiç kimse içkilerin parasını ödemeye yeltenmemişti. Her akşam içki içmeye buraya gelen binbaşı birkaç haftanın sonunda iyi dost olduğu barmenden bilgi almaya çalışmıştı. Adamın yüzü kireç gibiydi. Danimarkalı onun az önce olanlara kızdığını zannetmişti ama bu daha ziyade korkuya benziyordu. Danimarkalı'nın ne olup bittiğini sorması üzerine omuzlarını silkmiş ve hemen hemen boşalmış olan barın diğer ucuna yürüyerek bakışını aksi yöne dikmişti. İş sürücü kumandan başka birine daha kızdı mı diye sordu. Danimarka'dan gelen ses, hayır, yalnız paraları ödemeye kalkan adama dedi. Niçin yalnız ona binbaşı? Raporunuzda herhangi bir sebepten söz etmemişsiniz. Ya, demek sebebi atlamışım. Üzgünüm, bana kalırsa amiri adamın hesabı 100 dolarlık bir banknotla ödemeye kalkışmasına kızmıştı. 7. kısım, sayfa 87. Gönüllü. İş sürücü eşyasını topladı ve Trunik'ten kuzeye hareket etti. Bosna'nın Müslüman bölgesinden Sırpların elindeki topraklara geçiyordu. Fakat Lada'nın anten direğinde bir İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Bunun rastgele ateşlenen kurşunları caydıracağı umut edilebilirdi. İz sürücü durdurulması halinde pasaportuna, yardım örgütleri hakkında yazdığı mektubun müsveddesine ve vites kışlası dükkanından hediye edilmek üzere satın alınmış Virginia tütünü sigaralarına güveniyordu. Bütün bunlar para etmediği takdirde elinin altında dolu tabancası duruyordu. Bunun ise nasıl kullanılacağını iyi biliyordu. İki kez durduruldu. İlk kez Bosna kontrolündeki bölgeden çıkarken bir Bosna askeri devriyesi, ikinci kez ise Banja Luka'nın güneyinde bir Yugoslav ordusu devriyesi tarafından. Yaptığı açıklamaların, belgelerinin ve armağanlarının her defasında yararı oldu. 5 saat sonra Banja Luka'ya giriyordu. Bosna oteli herhalde Ritz'e iflas bayrağını çektiremezdi. Ama şehirde kalınacak başka doğru dürüst yer de yoktu. İz sürücü burada kendine bir oda ayırttı. Boş yer çoktu. Bir Fransız televizyon ekibi dışında otelde kalan tek yabancıydı. O akşam saat 19'da bara girdi. Orada içki içen 3 kişi vardı. Hepsi masalarda oturuyorlardı. Bir de barmen vardı tabii. İz sürücü bardaki tabureye ilişti. ''Merhaba, Dusko olmalısınız.'' Barmen dost canlısı gözüken sempatik biriydi. Kendisine uzatılan eli sıktı. ''Buraya daha önce gelmiş miydiniz?'' ''Hayır, ilk gelişim. Hoş bir bar burası. Sıcak bir atmosferi var.'' ''Adımı nereden biliyorsunuz?'' ''Bir dostum kısa zaman önce burada görevdeydi. Bir Danimarkalı. Adı Lasse Bjerregaard. Buraya uğradığım takdirde size merhaba dememi istedi.'' Barmen bayağı rahatlamış gözüktü. Bir tehdit yoktu. ''Danimarkalı mısınız?'' diye sordu. ''Hayır, İngilizim. Ordudan mısınız?'' ''Yok canım, gazeteciyim. Yardım misyonları hakkında bir yazı dizisi hazırlıyorum. Benimle bir kadeh bir şey içer misiniz?'' Dusko en iyi brandisinin tadını çıkarmaya koyuldu. ''Ben de gazeteci olmak isterdim.'' dedi. ''Seyahat etmek, dünyayı görmek.'' ''Niçin olmasın? Yerel gazetede biraz deneyim edin, sonra büyük şehre gidin. Ben öyle yaptım.'' Barmen çaresizlik içinde omuzlarını silkti. ''Burada, Banja Luka'da mı? Burada gazete yok.'' ''Öyleyse Saraybosna'yı deneyin. Hatta Belgrad'ı. Sırpsınız. Buradan çıkabilirsiniz. Savaş sonsuza dek sürmeyecek.'' ''Buradan çıkmak para ister. İş olmayınca para da yok. Para olmayınca seyahat de yok, iş de yok.'' ''Evet, para daima sorundur. Ya da belki değildir.'' İngiliz cebinden bir deste Amerikan doları çıkardı. Hepsi yüzlüktü. Onları tezgahın üstünde saymaya girişti. ''Ben eski kafalıyım.'' dedi. ''İnsanların birbirlerine yardım etmeleri gerektiğine inanıyorum. O zaman hayat kolaylaşır, hoşlaşır.'' ''Bana yardım eder misin Dusko?'' Barmen parmaklarının birkaç santim uzağındaki 1000 dolara baka kalmıştı. Gözlerini banknotlardan ayıramıyordu, sesini fısıltı düzeyinde alçalttı. ''Ne istiyorsun? Burada işin ne? Sen gazeteci değilsin.'' ''Bir bakıma sayılırım, sorular sorarım ama zengin bir soru sorucuyum. Sen de benim gibi zengin olmak ister misin Dusko?'' Barmen ''Ne istiyorsun?'' diye yineledi. Bakışlarını üzerine dikmiş olan diğer içki içenlere yan gözle baktı. ''Daha önce de 100 dolarlık bir banknot görmüştün, geçen Mayıs ayında, 15 Mayıs'ta değil mi? Genç bir asker içki hesabını bir 100 dolarla ödemeye kalkışmıştı. Bu yüzden kavga çıkmıştı. Dostum Lasse de buradaydı, o anlattı. Ne olduğunu ve nedenini şimdi anlat bana.'' Korku içindeki Sırp, ''Burada olmaz, şimdi olmaz.'' diye tısladı. Masalardaki adamlardan biri yerinden kalkarak bara doğru yürüdü. Barmen usta bir hareketle bar tezgahını kurulamada kullandığı bezle paranın üstünü örttü. ''Bar saat 22'de kapanır. Siz başka bir zaman gelin.'' Saat 22.30'da iki adam kapıları kapalı ve kilitli bardaki loş bir bölmede oturup konuştular. ''Barmen Yugoslav ordusundan değillerdi. Gerçek asker değillerdi.'' dedi. ''Kötü adamlar. 3 gün kaldılar. En iyi odaları aldılar. En iyi yemekleri yediler. Çok da işler. Sonunda gittiler. Para ödemeden.'' ''İşlerinden biri sana para vermeye çalıştı ama.'' ''Doğru, yalnız biri. O iyi bir çocuktu. Ötekilerden farklı. Onların arasında ne yaptığını anlamadım. Okumuş çocuktu. Diğerlerinin hepsi gangsterdi, aşağı tabakadan.'' ''3 gün kalıp para ödememelerine ses çıkarmadın mı?'' ''Nasıl ses çıkaracaktım? Ne diyecektim? O hayvanların tabancaları vardı. Sırp kardeşlerini bile öldürüyorlar. Hepsi katil.'' ''O iyi çocuk sana para vermeye çalıştığı zaman onu tokatlayan kimdi?'' İz sürücü Sırp'ın yanında taş kesildiğini hissetti. ''Hiçbir fikrim yok. Grubun lideriydi ama adını bilmem. Diğerleri ona şef diyorlardı.'' ''Bu asker müsveddelerinin hepsinin adları vardır Dusko. Arkan ve kaplanları. Frankie'nin çocukları. Ünlü olmayı severler, adlarıyla övünürler.'' ''Bunun yoktu, yemin ederim.'' İz sürücü barmenin yalan söylediğini biliyordu. Her kimse o katil belli ki Sırp kardeşlerine yabana atılamayacak bir korku esinliyordu. ''Ama o iyi çocuğun onun adı vardı değil mi?'' ''Varsa da ben duymadım.'' ''Burada büyük para söz konusu Dusko. Onu bir daha görmeyeceksin. Beni bir daha görmeyeceksin. Savaştan sonra Saraybosna'da yeni bir hayata başlamak için yeterli paran olacak. Çocuğun adı neydi?'' Ayrıldığı gün hesabı ödedi. Beraberinde olduğu adamlardan utanıyormuş gibi. Geri dönüp borca karşılık bir çek yazdı. Çek de karşılıksız çıktı değil mi? Geri yolladılar değil mi? Yanında mı? Hayır, karşılığı ödendi. Yugoslav dinarlarıyla. Belgrad'dan geldi. Borç kalmadı. Yani elinde çek yok mu? Belgrad'daki bankada olmalı. Ama şimdiye kadar yok edilmiştir. Ama ben karşılıksız çıkabilir diye çocuğun kimlik numarasını yazmıştım. Nerede? Nereye yazdın? Bir sipariş defterinin arkasına, tükenmez kalemle. Akılda kalamayacak kadar uzun ve karmaşık içki siparişlerinin kaydedildiği defterin yalnız iki yaprağı kalmıştı. İş sürücü bir gün dahi gecikse dolup atılacaktı. Defterin karton arkasına tükenmez kalemle 7 haneli bir sayıyla 2 büyük harf yazılmıştı. 8 haftalık olmakla beraber hala okunabiliyordu. İş sürücü Bay Edmund'un dolarlarından 1000'ini barmene verip bardan çıktı. Ülkeden çıkmak için en kestirme yol kuzeye, Hırvatistan'a geçmek ve Zagreb havaalanından bir uçağa binmekti. 7 eyaletli eski Yugoslavya Cumhuriyeti 5 yıldır kan, kaos ve gaddarlık sahneleri arasında çözülmekteydi. İlk giden Tanrı'ya şükür kan dökülmeksizin kuzeydeki Slovenya olmuştu. Güneyde Makedonya'da ayrılarak bağımsızlığına kavuşmuştu. Fakat merkezde Sırp diktatör Slobodan Milošević, Hırvatistan, Bosna, Kosova ve Karadağ'ı, tabii kendi Sırbistan'ını da kaçırmamak için her türlü vahşete başvuruyordu. Hırvatistan'ı kaybetmişti ama iktidar ve savaş hırsı hiç azalmamıştı. İş sürücünün 1995'te geldiği Belgrad hala değişmemişti. Gelecekteki Kosova Savaşı'nda harap olacaktı. İş sürücü Londra bürosundan Belgrad'da yararlanabileceği bir özel dedektiflik bürosu olduğunu öğrenmişti. Bunun başında daha önce de yardım istedikleri yüksek rütbeli eski bir polis memuru bulunuyordu. Bürosuna pek orijinal sayılamayacak Chandler adını uygun görmüştü ve bulunması hiç de zor olmadı. İş sürücü araştırmacı Dragan Stojic'e adını bilmediğim ve sadece kimlik numarasını öğrenebildiğim bir gencin izini bulmak istiyorum dedi. Stojic ne yaptı diye homurdandı. Bildiğim kadarıyla hiçbir şey. O bir şey görmüştü. Belki gördü, belki de görmedi. Tamam, bir ad verebilir misiniz? Bulununca onunla konuşmak istiyorum. Arabam York. Sırpça, Hırvatça da bilmiyorum. O İngilizce bilebilir. Belki de bilmiyor. Stojic yine homurdandı. Bunun adamın özelliği olduğu anlaşılıyordu. Görünüşe bakılırsa bütün Philip Marlowe romanlarını okumuş, bütün filmlerini de görmüştü. Dipnot: Philip Marlowe, romanlarının birçoğu sinemaya uyarlanan Amerikalı ünlü polisiye yazarı. The Big Sleep'teki Robert Mitchum'a benzemeye çalışıyordu ama 1.62 metrelik boyu ve dazlak kafasıyla bu zayıf olasılıktı. "Şartlarım," diye başladı. İş sürücü fazladan 10 tane 100 doları masanın üstünde ona doğru sürdü. "Bana bütün dikkatinizi vermenizi istiyorum," diye mırıldandı. Stojic büyülenmişti. Bu cümle "Farewell My Lovely"den alınmıştı sanki. Dipnot: "Farewell My Lovely," elveda sevgilim demek. "Sizi dinliyorum," dedi. Haksızlık etmemeli. Bodur sabık müfettiş vakit kaybetmedi. Üstü kapalı Yugo arabası kara dumanlar kusarak onu ve yolcu koltuğunda oturan iş sürücüyü şehrin öbür ucundaki Konjarnik semtine götürdü. Belgrad Polis Müdürlüğü orada Liermontova sokağının köşesini kaplıyordu. O zaman olduğu gibi şimdi de yan yatmış dev bir eşek arasına benzeyen sarılı kahverengili büyük ve çirkin bir bina blokuydu. "Stojic, siz burada bekleseniz daha iyi olur," dedi. Yarım saat için ortadan kayboldu. Bu süre içinde bir arkadaşla keyifli dakikalar geçirmiş olduğu nefesindeki Slivovic'in eliksir kokusundan belliydi. Ama elinde bir kağıt parçası vardı. O kimlik Milan Rayak'a aitmiş, 24 yaşında. Hukuk öğrencisi olduğu belirtiliyor. Babası başarılı bir avukat. Orta tabakanın üst katmanlarından varlıklı bir aile. Bunun doğru adam olduğuna emin misiniz? Tıpatıp bir benzeri yoksa onunla fotoğrafının yapıştırılmış olduğu kimlik 2 ay önce Banja Luka'daydı. Orada işi ne olabilir ki? Üstünde üniforma vardı, bir bardaydı. Stojic kendisine gösterilen fakat kopya etmesine izin verilmeyen dosyayı düşünüyordu. Askerlik hizmetini yaptı. Bütün genç Yugoslavlar için zorunludur. Yaşları 18'de 21 arasında değişen bütün gençler. Cepheye mi gönderilmiş? Hayır, telsiz operatörlüğü yapmış. Demek savaş görmemiş, keşke görseymiş. Sırp davası için Bosna'ya giden bir gruba katılabilirdi. Yanlış yola sürüklenmiş bir gönüllü olabilir mi? Mümkün mü bu? Stojic omuzlarını silkti. Mümkün ama bu başı bozuk askerler pislik, hepsi gangster. Bu hukuk öğrencisinin onların arasında ne işi olabilir ki? İş sürücü yaz tatili diye tahminde bulundu. Ama hangi gruptan, ona sorabilir miyiz? Stojic elindeki kağıt parçasından okudu. Adresi Senyak'ta, yarım saatlik yol. Gidelim öyleyse. Adresi güçlük çekmeden buldular. Istarska sokağında sağlam görünüşlü bir orta sınıf villasıydı. Mareşal Tito'ya, şimdi de Slobodan Milošević'e hizmet etmekle geçen yılların Baba Bay Rajak'a bir zararı dokunmamıştı. 40'lı yaşlarında olması gereken fakat daha yaşlı gözüken soluk ve sinirli bir kadın kapıyı açtı. Sırpça bir konuşma oldu. Stoiç Milan'ın annesi dedi. Evet, evdeymiş. Kadın ne istediğimizi soruyor. Onunla konuşmak istiyorum. İngiltere basını için bir röportaj. Şaşırdığı belli olan bayan Rajak onları içeri aldı ve oğlunu çağırdı. Sonra konukları oturma odasına geçirdi. Merdivende ayak sesleri duyuldu ve genç bir adam holde belirdi. Annesiyle fısıltılı bir konuşma yaptıktan sonra içeri girdi. Şaşkın, kaygılı, hemen hemen korkmuş gibi bir hali vardı. İş sürücü ona dostça gülümsedi ve el sıkıştılar. Kapı hala aralık duruyordu. Bayan Rajak telefondaydı ve hızlı hızlı bir şeyler anlatıyordu. Stoiç İngiliz'e uyarı niteliğinde bir bakış fırlattı. Kısa kes, ağır top yolda demek ister gibiydi. İngiliz kuzeydeki bardan alınmış bir not defterini uzattı. Kalan iki yaprağın başında Bosna Oteli anteti vardı. İngiliz defterin arkasını çevirdi ve Milan Rajak'a 7 haneli sayıyla 2 baş harfi gösterdi. Hesabı ödemeniz çok dürüstçe bir hareketti Milan. Barmen minnattar olmuştu. Ama ne yazık ki çek karşılıksız çıkınca geri çevrilmiş. Hayır, olamaz, karşılığı vardı. Genç adam durdu, yüzü kireç gibi olmuştu. Hiç kimse sizi kınamıyor Milan. Yalnız söyleyin bana, Banja Luka'da ne yapıyordunuz?
Ziyarete gitmiştim.
Arkadaşları mı?
Evet.
Kamuflaj giysileriyle mi? Orası savaş bölgesidir Milan. 2 ay önceki o gün ne oldu?
Ne demek istediğinizi anlamıyorum.
Anne, delikanlı yine Sırpça konuşmaya başladı. İş sürücü söylenenleri tabii ki anlayamıyordu. Kaşını kaldırıp Stoiç'e baktı. Dedektif baba geliyor diye mırıldandı. 10 kişilik bir gruptunuz. Hepsi üniformalı bir grup. Hepsi silahlı. Kimdi onlar?
Milan Rajak'ın aldığında boncuk gibi terler birikmişti. Ağlayacakmış gibi bir hali vardı. İş sürücü onun ciddi sorunları olan bir genç olduğuna karar verdi.
İngiliz misiniz siz? Ama basından değilsiniz. Burada ne işiniz var? Niçin bana eziyet ediyorsunuz? Ben bir şey bilmiyorum.
O sırada evin dışında bir otomobil gıcırdayarak durdu. Birisinin evin dışındaki basamakları hızlı hızlı çıktığı duyuldu. Bayan Rajak kapıyı açınca kocası fırtına gibi içeri daldı. Adam oturma odasının kapısının önünde belirdi. Sarsılmış ve öfkeli gözüküyordu. Oğlundan bir önceki kuşak olduğu için İngilizce bilmiyordu. Bağırarak Sırpça bir şeyler söyledi.
Stoiç evinde ne yaptığını ve oğluna niçin eziyet ettiğinizi soruyor dedi.
İş sürücü kimseye eziyet etmiyorum dedi. Çok sakindi. Sadece soruyordum. Bu delikanlı 8 hafta önce Banja Luka'da ne yapıyordu ve yanındaki adamlar kimdi?
Stoiç bu sözleri Sırpça'ya çevirdi. Baba Rajak bağırmaya başladı. Stoiç açıkladı. Oğlun hiçbir şey bilmediğini ve orada olmadığını söylüyor. Bütün yaz buradaydı. Siz de bu evden çıkıp gitmezseniz polis çağıracakmış. Bana sorarsanız gitmemiz lazım. Bu çok güçlü bir adam.
İş sürücü pekala dedi. Son bir sorun var.
Risk yönetimini yöneten özel kuvvetlerin eski müdürü onun talebi üzerine gizli haber almadaki bir bağlantısıyla bir öğle yemeği yemişti. Balkan masasının başı mümkün olduğunca yardımcı olmuştu.
O adamlar Zoran'ın kurtları mıydı? Seni tokatlayan adam Zoran Zilić miydi?
Stoiç'in söylenenlerin yarısını Sırpça'ya çevirmesiyle susması bir oldu. Milan hepsinin İngilizcesini anlamıştı. Sözlerin etkisi iki türlü oldu. Odaya birkaç saniye buz gibi bir sessizlik egemen oldu. Arkasından sanki bir bomba patladı. Bayan Rajak acı bir çığlık atarak odadan kaçtı. Oğlu bir sandalyeye çöktü, başını ellerin arasına aldı ve titremeye başladı. Babanın rengi beyazdan mora dönüştü. Eliyle kapıyı işaret etti ve tek bir kelimeyi haykırmaya başladı. Gracie'in bunun dışarı anlamına geldiğini anlaması için Sırpçayı bilmesine gerek yoktu. Stoiç kapıya yöneldi, iş sürücü de onu izledi. Sarsılan genç adamın yanından geçerken eğilip ceketinin üst cebine bir kart itti. Eğer fikrinizi değiştirecek olursanız bana telefon edin diye mırıldandı. Ya da yazın, gelirim. Havaalanına giderlerken arabanın içinde gergin bir sessizlik vardı. Dragan Stoiç 1000 dolarının her sentini hak ettiğini düşünüyordu. Dış hatlar terminalinin kapısında durduklarında uzaklaşan İngiliz'e ''Tekrar Belgrad'a gelecek olursanız o adı ağzınıza almamanızı öneririm dostum.'' dedi. ''Şaka yollu bile. Bugünkü olaylar hiç olmadı.'' Aradan 48 saat geçmeden iş sürücü görevini tamamlamış ve yaptığı harcamaların dökümüyle birlikte raporunu Stephen Edmund'a postalamıştı. Raporun son paragrafında şöyle diyordu. Torununuzun ölümüyle sonuçlanan olaylar, ölümünün şekli ve nerede yattığı korkarım hiçbir zaman açıklığa kavuşamayacak. Torununuzun hala hayatta olmasının en küçük bir şansı olduğunu söylemem sizi boşuna ümitlendirmek olur. Şimdilik ve öngörülebilen gelecek için tek söyleyebileceğim onun kayıp ve büyük olasılıkla öldürülmüş olduğudur. Onun ve yanındaki Bosnalı'nın kazaya uğrayarak arabalarıyla bölgedeki uçurumların birine yuvarlandıklarına inanmıyorum. Bütün olası yollar tarafından dikkatle gözden geçirilmiştir.
Bosnalı'nın onu araba için ya da kemerinde taşıdığı paralar ya da her ikisi için öldürdüğüne de inanmıyorum. Bana kalırsa istemeyerek kötü duruma düştüler ve meçhul kişi veya kişiler tarafından öldürüldüler. Bu kişilerin o bölgede dolaştığı sanılan bir Sırp başı bozuk çetesi olması kuvvetli bir olasılık. Fakat elde kanıt veya kimlik saptaması olmadan ya da bir itiraf veya tanık yokluğunda resmi bir suçlama yapılması mümkün değil. Size bu haberi vermemden dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Ama ne yazık ki bunun gerçeğin ta kendisi olduğuna inanıyorum. En derin saygılarımla, Philip Gracy. Tarih 22 Temmuz 1995'ti. 8. kısım, sayfa 99. Avukat. Calvin Dexter'ın ordudan ayrılmak istemesinin nedeni alay konusu olmak istemediği için açıklamadığı bir nedendi. Üniversiteye gitmeyi, diploma almayı ve avukat olmayı istiyordu. Gerekli olan paraya gelince Vietnam'da birkaç bin dolar biriktirmişti. Ayrıca GI yasası hükümlerine göre daha fazla yardım da talep edebilirdi. GI yasasında eğerler ve fakatların sayısı bir elin beş parmağını geçmez. Bir Amerikan askeri utanç verici bir davranış ya da onursuz bir davranış nedeniyle ordudan atılmadığı takdirde, eğer talep ederse hükümet diplomasını alana kadar üniversite masraflarını karşılamak zorundadır. Bu ödenek öğrenci tarafından istediği gibi harcanabilir. Tek koşul tüm gün okula devam eden bir öğrenci olduğunun üniversite tarafından doğrulanmasıdır. Dexter, kırsal kesimdeki kolejin daha ucuz olacağını hesapladı. Fakat o kendi hukuk fakültesi olan bir üniversite istiyordu. Avukatlık yapacak olduğu takdirde New York eyaletinde New Jersey'den daha fazla fırsat bulacaktı. 50 broşürü gözden geçirdikten sonra New York şehrindeki Fordham Üniversitesi'ne başvurdu. İlkbahar sonlarında yolladığı formlara her GI'nin ordudan aldığı terhis belgesi DD-214'ü de kattı. Tam zamanıydı. Vietnam Savaşı'na karşı duyguların kabardı ve en çok da üniversite çevrelerinde öfke duyulduğu 1971 ilkbaharında GI'lar suçlanmıyor, daha çok kurban olarak görülüyorlardı. Amerikalıların 1973'teki düzensiz ve onur kırıcı çekilişlerinden sonra hava değişti. Richard Nixon'la Henry Kissinger her ne kadar her şeyi haklı gösterecek bir öykü uydurduysalar ve kazanılamayacak bir savaş gibi gözüken Vietnam defterinin kapanması dünyaca alkışlandıysa da olay yine de bir yenilgi olarak görülüyordu. Orta karar Amerikalı'nın pek sık ilişkilendirilmek istemediği bir şey varsa bu da yenilgidir. Tek başına bu kavram liberal sol tarafından bile Amerikalılığa aykırı görünür. 1973 sonrasında vatana dönen GI'lar ellerinden geleni yaptıkları, acı çektikleri, belki en iyi arkadaşlarını kaybettikleri için sıcak karşılanacaklarını sanıyorlardı. Gel gelelim karşılarında tam bir kayıtsızlık, hatta husumet buldular. Sol My Lai katliamı ile daha çok ilgileniyordu. O 1971 yazında Dexter'ın formları başkalarının başvurusuyla birlikte ele alındı. Bunun sonucunda Dexter 4 yıllık bir siyasal tarih kursu için kabul edildi. Büyük Kırmızı'daki 3 yılı deneyim kategorisinde bir artı puan olarak kabul edildi. Oysa 24 ay sonra bu olmayacaktı. Genç asker Bronx'taki asansörsüz bir binada tek odalı ucuz bir daire buldu. Bina kampüse uzak değildi. Fordham o sıralar aynı ilçede sevimsiz kırmızı tuğla binalardan oluşan bir sitedeydi. Cal Dexter yürüdüğü ya da otobüsle yolculuk ettiği, tutumlu davrandığı ve uzun yaz tatilinden inşaat alanlarına gitmekte yararlandığı takdirde diplomasını alana kadar ayakta kalabileceğini hesapladı. Bundan sonraki 3 yılın içinde çalıştığı inşaat alanlarının arasında dünyanın yeni harikası, yavaş yavaş yükselen dünya ticaret merkezi de vardı. 1974 yılında Dexter'ın hayatını değiştirecek iki olay meydana geldi. Genç adam Angela Marozzi ile tanışmış ve ona aşık olmuştu. Angela güzel, canlı ve hayatı seven İtalyan asıllı bir kızdı. Bathgate Caddesi'ndeki bir çiçekçi dükkanında çalışıyordu. O yaz evlendiler ve kazançlarını birleştirerek daha büyük bir daireye taşındılar. Dexter mezun olmasına bir yıl kala sonbaharda Fordham Hukuk Fakültesi'ne başvurdu. Üniversitenin kapsamındaki bu fakülte farklı bir yerde, nehrin diğer yakasındaki Manhattan'daydı ve farklı bir yönetimi vardı. Yeri küçük ve çok da rağbetli olduğundan buraya girmek daha zordu. Hukuk Fakültesi 1975'teki mezuniyetten sonra 3 öğrenim yılı daha anlamına geliyordu. Arkasından baro sınavı geliyor ancak bundan sonra New York eyaletinde avukat olarak çalışma hakkı elde ediliyordu. İşin içinde özel görüşme yoktu. Sadece okunması ve bir karara varılması için öğrenci kabul komitesine bir sürü belgenin ulaştırılması gerekiyordu. Bu belgelerin arasında ilkokul dönemine kadar dayanan öğrencinin aldığı notlar, daha yakın tarihteki siyasal tarih notları, öğrenci tarafından yazılmış bir değerlendirme, danışmanlardan alınmış referanslar ki bunlar harikaydı, vardı. Eski DD-214'ü de bu kırtasiye kümesinin içindeydi. Dexter'ı başvurular elendikten sonra kalanların listesinde yer alıyordu. Öğrenci kabul komitesi de son seçimi yapmak için toplandı. 6 öğrenciydiler. Başlarında ise emeklilik yaşını çoktan geride bıraktığı halde pırıl pırıl bir zekanın sahibi Profesör Howard Kell bulunuyordu. Eldeki son yere aday olan iki kişiydiler. Dexter bunlardan biriydi. Ateşli bir tartışma oldu. Profesör Kell masanın başındaki yerinden kalkıp pencereye yürüdü. Mavi yaz göğüne bakışını dikmişti. Bir meslektaşı yanına geldi. Zor seçim değil mi Howard? Sence hangisi? Yaşlı adam elindeki kağıdı danışman öğretmene gösterdi. Öğretmen madalyalar listesini okuyarak bir ıslık salıverdi. 21. yaşından önce bunlarla ödüllendirilmiş. Ne yapmış ki? Profesör, bu fakülteye girme şansını hak etti, yaptığı bu dedi. İki dost masaya döndüler ve oy verdiler. Oran 3'e karşı 2 olacakken başkanın oyu böylesi bir durumda 2 sayılıyordu. Nedenini açıkladı. Hepsi DD-214'e baktılar. İhtiyatlı biri olan dekan, şiddet hareketlerine girişebilir diyecek oldu. Umarım dedi Profesör Kell, günümüzde bunları boşuna verdiğimizi düşünmek istemem. Kell Dexter haberi 2 gün sonra aldı. Angela ile birlikte yataklarına uzanmışlardı. Genç adam karısının şişen karnını okşuyor ve zengin bir avukat olacağı, Westchester ya da Fairfield'da güzel evlerinde oturacakları günlerin hayalini kuruyordu. Kızları Amanda Jane 1975 ilkbaharının başında dünyaya geldi. Fakat bazı aksilikler olmuştu. Doktorlar ellerinden geleni yaptılarsa da sonuç değişmedi. Genç çift bebek evlat edinebilirlerdi ama bir daha çocukları olmayacaktı. Aile papazı Angela'ya bunun Tanrı'nın iradesi olduğunu ve onun bu iradeyi kabullenmek zorunda olduğunu söyledi. Kell Dexter o yaz sınıfının ilk beşinden biri olarak mezun oldu ve 3 yıllık hukuk öğrenimine başladı. Bu hiç de kolay olmuyordu ama Marozzi ailesi desteğini esirgemedi. Angela'nın garsonluk yapabilmesi için anne Marozzi, bebek Amanda Jane ile ilgileniyordu. Kell'ın gece okuluna devam etmek istemeyerek gündüz öğrencisi olarak kalması, hukuk öğrenimi süresini 1 yıl daha uzatacaktı. Kell ilk 2 yıl yaz tatillerinde çalıştı ama 3. yılda Manhattan'ın saygın hukuk firması Honeyman Fleischer'da bir iş bulmayı başardı. Fordham'ın oldu bitti güçlü bir mezunlar ağı olmuştur. Honeyman Fleischer'ın Fordham mezunu olan 3 kıdemli ortağı vardı. Kell Dexter, üniversitedeki danışmanının şahsi yardımı sayesinde avukat yardımcısı olarak tatillerde iş buldu. 1978 yazında babası öldü. Kell'ın Vietnam'dan dönüşünden sonra baba oğul birbirlerine fazla yakın olmamışlardı. Adam oğlunun niçin inşaat işine dönmediğini ve hayatının sonuna dek bir inşaat işçisi olmakla yetinmediğini anlayamıyordu. Fakat Kell'la Angela, Bay Marozzi'nin arabasını ödünç alarak yaşlı Dexter'ı ziyarete gitmişler ve ona biricik torununu göstermişlerdi. Yaşlı adam aniden ölmüştü. Şiddetli bir kalp krizi inşaat işçisini inşaat yerinde götürmüştü. Oğlu mütevazi cenaze törenine yalnız başına katılmıştı. Babasının mezuniyet törenine katılacağını ve tahsilli oğluyla iftar edeceğini ummuş ama kısmet olmamıştı. O yaz üniversiteden mezun oldu ve bir yandan baro sınavını beklerken Honeyman Fleischer'da tam gün bir iş buldu. Bu 7 yıl önceki ordudaki görevinden sonra ilk profesyonel göreviydi. Honeyman Fleischer kusursuz liberal kimliğiyle övünüyor, cumhuriyetçilerden kaçınıyor, toplumsal vicdanını kanıtlamak için yoksul ve zayıf kişilere ücretsiz yasal temsil sağlayan bir kamu yararı bölümü bulunduruyordu. Öyle de olsa kıdemli ortaklar işi abartmayarak en düşük ücretli yeni elemanlardan bazılarını kamu yararı takımında çalıştırıyorlardı. Kell Dexter o 1978 sonbaharında Honeyman Fleischer yasal dizinin de olunabileceği kadar mütevazi bir konumdaydı. Dexter bu yüzden yakınmıyordu. Paraya ihtiyacı olduğu gibi işini çok seviyordu. Zavallıların işlerini çözümlemek, ayrıca tek bir uzmanlık alanının sınırlılığı içinde kalmayıp çok geniş bir deneyim çeşitliliğinden yararlanmasını sağlıyordu. Adi suçların, ihmalkarlık ve dikkatsizlikten kaynaklanan suçlamaların, sonunda Yargıtay'a dek gidecek türlü uyuşmazlıkların savunmasını üstlenebiliyordu. O kış içinde bir gün bir sekreter bölmesinin kapısından içeriye başını uzatarak ona bir dosya uzattı. ''Bu da nesi?'' diye sordu Dexter. ''Kız göçmenlik başvurusu'' dedi. Roger bununla uğraşacak vakti olmadığını söyledi. Küçük kamu yararı bölümünün şefi gelen işlerin kaymağını kendine ayırıyordu. Göçmenlik başvuruları bu bağlamda kaymağa alınmış süttü. Dexter içini çekerek yeni dosyanın ayrıntılarının içine gömüldü. Duruşma hemen ertesi gündü. Tarih 20 Kasım 1978'di.